A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sedat Altan'la birlikte sunduğumuz Sevgi Dili programımızda bugünkü değerli konuğumuz Şahlanış Hareketi Lideri Sayın Murat Altun. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Hoş geldiniz başkanım.
Nasılsınız başkanım?
Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hasretle selamlıyorum. Bir de uzun zamandır Sayın Sedat Altan Bey'le de görüşememiştik. Kıymetli Üstadım Altuğ Berker Bey'le daha sık görüşüyoruz. Çok mutlu oldum beni tekrar ağırladınız, konuk ettiniz.
Allah razı olsun, lütfettiniz, şeref verdiniz.
Şeref bize ait.
Tabii Şahlanış Hareketi bir siyasi hareket. Onu yönlendiren bir fikri yapısı var şüphesiz. Her siyasi hareketin olduğu gibi. Ama siz aynı zamanda bir gönül insanısınız. Ve o fikri hareketi yönlendiren bir manevi dinamikleriniz var. Biraz ondan bahseder misiniz? Şahlanış Hareketi'nin ve zat-ı halinizin o manevi dinamiklerini özellikle.
Hay. Öncelikle teveccüh için şükranlarımı arz ediyorum. Dünya üzerinde hiçbir siyasi hareket yoktur ki manevi bir kaynaktan beslenmesin. Her siyasi hareket bir manevi kaynaktan beslenir. Bazı siyasi hareketler de materyalist kaynaklardan beslenir. Ama onların da bir felsefi dayanağı vardır. Bizim beslendiğimiz kaynak herhangi bir beşeri felsefe değil. İlahi sevgi temelinden yola çıkan gönül hareketiyiz. Ve gönüller yapmaya niyetlenen bir siyasi hareketiz. Hareketimiz çeyrek asır geride bıraktı. 25 sene. Ama beslenmiş olduğumuz kaynaklar ta kadim dönemlerden bu yana hakikat pınarından eksilmeden fışkıran kaynaklar olduğu için biz de çapımız ölçüsünde o kaynaklardan istifade ederek hiçbir ümitsizliğe kapılmadan ilk günkü heyecanımızı yaşayarak bugüne kadar getirdik. İnsan sevgisiz olduğu anda umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılır ve bu dünya yaşanmaz hale gelir. Çünkü kum saati aleyhte işliyor. İnsanlar yaşlanıyor, zaman geçiyor ve bazı değerleri yerine koyamıyorsunuz. Sevgi ve inanç olmazsa insanlar hırçınlaşır. İşte bunu görüyoruz. Dediğim gibi bazı siyasi hareketler materyalist felsefeyi kendilerine temel aldıkları için dünyanın hayat, geniş hayat dairesinin meseleleri karşısında ne yapıyorlar? Umutsuzluğa kapılıyorlar, şiddete yöneliyorlar ve hakikat noktasında bu ilahi kullanma kılavuzunun dışına çıktıkları için de hem kendileri zarar görüyorlar hem de dünyayı kana buluyorlar. İşte bunun örnekleri dolu. İkinci Cihan Harbi'nin öncesinde o beşeri sevgisiz felsefelerin dünyayı ne hale getirdiğini hepimiz yaşadık. Bunun adı komünizm olur, bunun adı faşizm olur, nasyonel sosyalizm olur, olur da olur. Dikkat ederseniz beşeri felsefelerden beslenen ve sevgiyi esas aldığını iddia eden, işte bir Budizm'den beslendiğini zanneden insanların Arakan'da neler yaptığını gördük. Değil mi? Kan gölüne çevirdiler. İnsanları diri diri yaktılar. Parçaladılar. O noktada bizim beslenme kaynağımız yakından uzağa doğru gidersek Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin müspet hareketidir. Biraz daha geriye gidersek efendim Hacı Bektaş velilerdir, Hacı Bayram velilerdir, Yunus Emre'lerdir, Tapduk Emre dergahıdır, daha da ötesine gidersek Koca Ahmet Yesevi'lerdir. Ta bu silsile büyük ululara, pirlere ve Hazreti Resulullah ve Ehl-i Beyt üzerinden de daha gerilere gider ki bu noktada bu çizginin devamlı olma şerefini taşımak her türlü makam ve mevkinin üstünde ve ötesindedir.
Allah razı olsun. Layık ve ehilsiniz inşallah başkanım. Samimi bir çizgi ve samimi bir hareket sizinki. Allah razı olsun. O dilinizden, gönlünüzden her zaman zikrettiğiniz güzelliklerden biz şahidiz adanınızda. Ekranlarımızdan da sayın izleyicilerimiz de buna şahitler. O yüzden hareketinizin başta zat-ı haliniz olmak üzere yani ülkeye çok daha fazla hizmetler vereceğine inancımız yüksek Allah'ın izniyle.
Çok teşekkür ederiz. Ben sizin ekranlarınız üzerinden çok geniş bir kitleye ulaştığımızın farkındayım. Çünkü bize geri dönüşler oluyor. Biz ulaşılmaz insana değiliz. Mütevaziyiz. Malum Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin karşısında Üsküdar'da mütevazi bir bahçe katında ikamet ediyoruz. Kapımız herkese açık. Gönlümüz herkese açık. Ben demeyi kendimize yakıştıramıyoruz. Bizim çizgimizde benlik yok. Biz diyoruz. Fakat alınan karar noktasında bir mesuliyet olacaksa o mesuliyet devletliyse o noktada ancak ben demişizdir. Bu harekette harekete gönül veren ve 25 senedir bu hareketin bugüne gelmesini sağlayan çok kıymetli gönül dostlarım olmazsa, başkanlarım olmazsa bugün ben sizin karşınızda Şahlan Şirketi lideri de takdim ettiniz. Öyle bir hadise olmazdı. Benim bu gönül dostlarıma bir kere şükranlarım var. 25 sene çok uzun bir süre. Bu kadar uzun sürede teveccüh gösterdiler. İtimat ettiler. Hürmet ve muhabbet beslediler. Ben de kendilerine misliyle hürmetkar ve muhabbetkarım. Sizlere daha keza öyle. Bugün şu açıkça görülüyor ki dünyanın en tehlikeli hastalığı ne kanser çeşitleridir ne de başka şeylerdir. Stres ve sevgisizlik. Bunlar birbirini besleyen ana kaynaklar. Bunun da çaresi inançtır. İnanç, itimat, hürmet ve muhabbettir. Sevgidir. Bakıyoruz, eşyayı seviyoruz da o eşyaya anlam katan insanları sevmiyoruz. İşte arkadaşlarım bilir, her toplantıya gittiğimizde işte ne yapıyoruz? Kullandığımız bir şeyleri hediye ediyoruz. İşte kalemimizi hediye ediyoruz. Yaka mendilimiz varsa onu hediye ediyoruz. İşte kravatımızı hediye ediyoruz. Sedat Bey kardeşim, bir, evet. Ya, tabii yapıyoruz. O nedir? Ölmeden önünüz diyor Peygamberimiz. Adam ya diyor ben diyor ceketimi niye vereyim? Bu ceket solacak, bir gün gidecek. Sen vefat ettiğinde yenge hanım o ayakkabıları verecek, kapının önüne koyacak. Hediyeleşmiyoruz, paylaşmıyoruz. Bir de haset ve kıskançlık içerisindeyiz. Şunu çok açıkça söyleyeyim. Bir rengin tonları gibi düşünün. Müsbet manada bakın, gıpta etmek bile çok sakat ve sıkıntı doğurabilecek bir davranış kalıbıdır. Çünkü gıpta aşırı inmeme ve kıskançlığın müsbet manadaki bir boyutudur ki ince bir soğan zarıyla. Kıskançlık gıpta arasında ince bir soğan zarı yaşar. Ben ne kadar yakışıklı Altuğ Bey kardeşim, ne kadar yakışıklı Sedat Bey kardeşim. Keşke ben de onlar gibi işte uzun boylu olsaydım, geniş omuzlu olsaydım, saçım şöyle olsaydı, efendim yüzüm daha böyle bir oval olsaydı desem ve gıpta etsem bile bu bile kıskançlıktır. Kainatın ulu mimarı, yüce yaratıcı bunu da tasvip etmiyor.
O yüzden maşallah diyoruz. Bize ait olmadığı için hiç Cenab-ı Allah'ın takdiri ve onun yaratmasını ve ona ait olduğu için bütün güzellikler Allah'a ait.
Başkanım biz sizin internet sitesini, kişisel hesaplarınızı takip ettiğimizde maşallah toplumun her kesimini kucaklayan, her kesiminden kanaat önderleriyle bir araya gelen bir görüntü ve aynı zamanda da bir siyasi vefa görüyoruz. Mesela 30 yıl, 40 yıl evvel bu ülkeye çok hizmet etmiş ama şu an unutulmuş. Hatta bir kısmını da biz sizin sayfanızda tekrar görüp yad ediyoruz. Bunlar çok hoş ziyaretler. Yapılması gereken çalışmalar. Nasıl böyle bir karar aldınız? Ne zaman başladınız bu çalışmalara?
Efendim biz 1990 senesinde yola çıktığımızda bir şahsı manevinin temsilcisi olarak yola çıktığımızı açıkça beyan ve ifade ettik. Ve toplumda yaşayan bir toplum ancak ve ancak o halkaların zincirlerinin kopmamasıyla mümkün olur. Bugün bir Hititlilerden, Frigyalılardan, Lidyalılardan bahsetmiyorsak, Babillerden bahsetmiyorsak o onların zincir halkalarının koptuğunun işaretidir. Ama bizim zincir halkamız kopmadı. Ta Hazreti Adem Aleyhisselam'a kadar giden bir çizgiyi inşallah savunuyoruz. Bu çizgi içerisinde bir İbrahim'i duruş, bir Davud'i duruş, bir Musavari bir duruşumuz var. Bir peygamberlik halkasının son halkası olan Hazreti Resulullah duruşu var. Bunu taklit yoluyla devam ettirmeye çalışıyoruz. Ne derece başarılıyız? Bunun takdirini bakan değil, baktığını gören ehil insanlar görür. İşte ne yapıyoruz? Çok muhterem büyüğümüz, Profesör Doktor Yalçıntaş büyüğümüz yanına gidiyoruz. Dizinin dibine oturuyoruz. Değerli bir insan. Bakınız 3 tane başbakan, 2 tane reisi cumhur çıkartmış, bir değerli hoca. Biz öyle büyüklerin kapısında bekçi olmayı, hizmetkar olmayı şeref kabul ederiz. Bir sayın lankesici, çok kıymetli bir insan. Hak ettiği noktalarda maalesef gidişat mı diyelim, olamamış bir insan. Bir Profesör Doktor Ahmet Refik Alp. Pırıl pırıl bir insan, Mimar Refik Alp. Herhalde onları kastediniz değil mi? Ve evet. Sayısız bir sürü insan. Mesela Yeni Asya Cemaatinin önderi Sayın Mehmet Kutlar hocamız. Gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Değerli büyüğümüzü işte davet ediyorsunuz, görüyoruz. Biz de büyüklere hürmetkar olursak, Bizden sonra gelen nesiller de bize hürmet gösterirler. Yani nefsini yenen, nefsini ayaklar altına alan insan yükselir. İşte Çırağan Sarayı'nda gördüğünüz muhterem büyüğümüz sağ olsun bizi teveccühlere gark etti. Ne yapıyoruz? Mensup olduğumuz Türk milleti bir değerler bütünü içerisindedir. Ve birilerinin zannettiği gibi Türk milleti sadece kan ve soy birliğinden gelmez. Bir duruş, bir düşünüş, bir ortak inançlar etrafındaki toplanışın adıdır Türk milleti. Bakın bundan belki 1000 sene kadar önce mensup olduğumuz milletin eski diliyle eski atalarımız demiş ki uluknu, uluklasa kutb olur. Büyüklere, büyük zatlara hürmet gösteren kutlu olur. İki cihan da aziz olur demiştir. Biz büyüklerimize saygı gösterdiğimiz zaman çok kıymetli Yasin Bey gibi gençlerimiz de bizlere hürmetkar olur.
İnşallah. İnşallah. Sayın Başkanım, hocamız 1990'lı yıllarda özellikle Gazi Mustafa Kemal Hazretleri'nin dindar yönüyle,
evet,
bilinmeyen mirasıyla, belki örtülmeye çalışan mirasıyla ilgili çok sayıda önce konferans, daha sonra da kitaplar neşretti. Bunu da politik açıdan güzel dillendiren insanlardan birisisiniz. Biraz da bu konuyla ilgili konuşmanızı rica ediyoruz.
Çok mühim. Muhterem büyüğümüzle bir araya geldiğimizde zateniniz de vardı, Tarkan Bey de vardı. Ben o anı hiç unutmam. Gene bu mekanda, bu güzel, bu kutlu mekandaydık. Çok aziz dostumuz Altuberker Beyefendi'nin organize ettiği bir toplantıda muhterem büyüğümüz dedi ki Bediüzzaman Hazretleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok güzel birleştirmişsiniz. O bizim için çok değerli bir övgüydü, değerli bir teveccühtü. Bakın efendim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1938'de Hakk'a yürüdü, vefat etti. Ama bugün hala gönüllerde onun sevgisi hala ışıl ışıl, alev alev yanıyor inşallah. Ve kıyamete kadar içerisinde bulunduğumuz dünyanın son döneminde bile devam ediyor. En büyük fitne Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile Aziz Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı çarpıştırmak noktasında gayretkeş olan gafiller ve hainlerin çabalarıdır. Biz bu çabaları boşa çıkartacağız. İşte filmler çeviriyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün temsil ettiği zihniyetle Üstad Bediüzzaman'ın zihniyetini çarpıştırmaya, hatta fiziken de bir takım şeyler ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunlar son derece yanlış. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece bir devlet adamı değil, sadece bir komutan değil. Aynı zamanda bir sevgi insanı. Ve içerisinde bulunduğumuz dünyanın son demlerinde de çok büyük eserler ortaya koymuş insan. Diğeri de Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Eserleri ortada. Bugün bir zihniyet siyaseten ülkeye hakim olup Aziz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın heykellerini, resimlerini ortadan kaldırabilir. Gayet de tabidir. Hatta ebedi istirahatgahını yerle bir de edebilir. Ki ebedi istirahatgah kendisinin misyonuna, konumuna, davasına uygun bir istirahatgah değildir. O konuda biliyorsunuz benim de çeşitli açıklamalarım oldu. Ben bu Yunan Akropol mimarası şeklindeki anıt mezarda Gazi Paşa'nın defnedilmesini, ebedi istirahatgahının orası olmasını hazmedemiyorum. Orası bir medeniyetler müzesi şeklinde olur. Kendisini kümbeş şeklinde bir Türk İslam mimarasıyla bir anıt mezar yapmak yakışan olur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'ne her türlü hakaretleri yapabilirler, yapıyorlar, o densizlikleri yapıyorlar. Hatta kendisini açıkça ben Seyit ve Şerif değilim, eğer öyle olsaydım bilirdim diyor. Siz de çok iyi bilirsiniz ki Seyit ve Şerif, şayet Seyit ve Şerifse ben değilim demez, sükut eder. Çünkü Seyit ve Şerif olan bir insanın değilim demesi o büyük vebaldir. Bunu demesine rağmen efendim çok farklı metotlarla, şimdi benim işte 4 yaşında oğlum bile yapıyor, okulda göstermişler. Ebu yapıyor, bir şeyler yapıyor. Bir tepsinin içerisinde 2 poşet çayla, Nescafe ile bile bir belgeyi eski hale getirirsiniz. İşte mühür yok, bilmem ne, bir sürü şeyler. Yaptılar, bir sürü şeyler, rezillikler çıkartıyorlar. Ama Üstad Bediüzzaman eserlerini de yaksanız bile, Hutbe-i Şamiyesini, mektubatını, sözlerini, lemalarını, şualarını ezberleyen bir büyük kitle var. Bu büyük kitle 10 binlerdir. Aziz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın nutkunu ezberden bilen 10 binler var bu ülkede. Din vardır ve lazımdır. Bizim dinimiz en son ve en mükemmel dindir. Dinsiz toplumların devamına imkan yoktur diyen bir Aziz Gazi Paşa'mız var. Diğer tarafta da dili bir, dini bir, kıblesi bir, Kabe'si bir, 1001 kere bir Türkler İslam ümmetinin kıymetli evlatlarıdır. Şehit ve şühedanın mirasçılarıdır. Onlara kılıç çekilmez diyen Şeyh Said'e sakın bu hatayı yapma diyen bir Üstad Bediüzzaman var. Ve müspet milliyetçilik noktasında Türk dili elzemdir. Türk dilini öğreniniz. Ve Kürt kardeşlerimiz Türk milletiyle el ele kol kola olsun diyen ta İdrisi Bitlisi'den bu yana gelen bir silsilenin bir halkası olan Bediüzzaman'ın bir çıkışı ve duruşu var. 25'lerde de duruşu aynı. Vefat ettiği tarih olan 1960'a kadar da aynı efendim.
Sayın Başkanım,
yeri gelmişken aslında Gazi Hazretleri'nin dindarlığı ile ilgili bir filmimiz var. İsterseniz bir onu isteyelim hep beraber.
İsabet o, istifade ederiz.
İnşallah.
Atatürk samimi bir Müslümandı. Atatürk Allah'a inanıyordu. Mukaddesatına düşkündü, özel sohbetlerinde Allah'ın kudretinden ve dindar olmanın gerekliliğinden söz ediyordu.
Atatürk müthiş dindar ve muazzam din bilgisi var.
Ey millet, Allah birdir, şanı büyüktür. Koyduğu esas kanunlar Kur'an-ı Azimüşşan'daki ayetlerdir. İnsanlara feyz ruhunu vermiş olan dinimiz son dindir, ekmel dindir. Bütün ilahi kanunları yapan Cenab-ı Hak'tır.
Atatürk'ü çok yanlış tanıyorlar. Atatürk hiçbir zaman dinsiz bir insan değildi. Dinini çok seven, ezan sesini çok seven ama her şeyin yerinde olması ve dilimizi de Türkçe olarak anlayarak yapmamızı daha uygun görmüştü.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan hayranlığını ise sürekli dile getiriyordu. O Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim senin adın silinir fakat onun adı ölümsüzdür.
Vefatına yakında bir ay önce yaklaşık Kur'an'a tam uyalım diyor. Peygamberimiz dediklerini tam yerine getirelim diyor. Ancak bu şekilde diyor dünyada ve ahirette kurtuluş olabilir diyor.
Atatürk ezan dinlemeyi çok sever, bundan büyük bir manevi haz duyardı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Anıtkabir'e giderseniz görürsün Atatürk'ün şöyle bir Kur'an'ı vardır. Cebinden hiç çıkartmamıştır. Ömrü boyunca yanında olmuştur. Cephede de yanında. Vefatında da yanındaydı. Sürekli yanında olmuştur.
Atatürk sürekli yanında Kur'an taşırdı. Dolmabahçe Sarayı ve Çankaya Köşkü'ne hafızları çağırtarak sık sık Kur'an okutur, ayetler üzerinde incelemelerde bulunurdu.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
Vardı. Kur'an'ı da iyi okuyan bir insandır Atatürk. O bilinmiyor olabilir. Yani Kur'an'ı Arapçasından, Arapça Kur'an'dan çok güzel okuyabilen bir insan.
Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'de Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde öğle ve cuma namazlarını kıldı.
Ve camide hoca olarak hutbe vermiştir. Cuma namazında hutbe veriyor ya hocalar. Camide minbere çıkıp hutbe vermiştir Atatürk.
7 Şubat 1923'te de Balıkesir Zanos Paşa Camii'nde minbere çıkıp Allah birdir, şanı büyüktür, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir diye söze başlayarak hutbe verdi ve cemaatle birlikte namaz kıldı.
Müzik
Atatürk, Elmalılı Hamdi Yazır'a Kur'an tefsirleri ve mealleri yaptırdı. Sahih hadis kitaplarının en önemlilerinden olan Buhari'yi tefsir ettirdi. Dinin doğru anlaşılması için Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu.
İlahiyat fakülteleri kurdurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. Şu an Türkiye'deki en büyük devlet teşkilatıdır. En büyük devlet teşkilatı Diyanet. En büyük yapılanmadır.
Peki Atatürk nasıl bir millet istemişti? Türk ulusu daha dindar olmalıdır. Yani tüm sadeliğiyle dindar olmalıdır. Dinime bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam buna da öyle inanıyorum.
On binlerce Kur'an dağıttırmıştır. On binlerce ve okullara hediye ettiğinde de el yazısıyla altına not düşüyor. Yani okunup incelenmesi, oradaki güzel bilgilerin alınması için.
1925 yılında ziyaret ettiği bir okula Kur'an hediye etmiş, Gazi Kız Numune Mektebi'ne dikkatle okunmak için hediye ediyorum yazarak imzalamıştır. Din insanların gıdasıdır. Dinsiz adam boş bir eve benzer, insana hüzün verir. Bu dinlerin en sonuncusu elbette en mükemmelidir. İslam dini hepsinden üstündür. Atatürk ulusuna dindar olmayı öğütlerken komünizmden ise şöyle söz ediyordu. Şurası unutulmamalıdır ki Türk aleminin en büyük düşmanı komünistliktir. Her görüldüğü yerde ezilmelidir.
Atatürk'ün bu sözü üzerine ordumuz antikomünist olmayı devlet felsefesi olarak, yazılmamış devlet felsefesi olarak içine aldı. Ve Türk ordusu her zaman antikomünist olmuştur. Türklük aleminin İslam alemini birleşeceğini söylüyor. Bütün Türk ülkelerinin birleşeceğini ve bütün İslam aleminin birleşeceğini söylüyor.
Samimi bir dindar Atatürk. Atatürk, Allah'a, Kur'an'a ve İslam'a derin sevgi ve saygısı olan samimi bir dindardı. Dindarlığını uygulamalarında ve sözlerinde görmek mümkündü. Dinsiz bir insanın yaşamasının mümkün olmadığını söyleyen Atatürk, en son hak din olan İslam'ın güzelliğini sık sık anlatırdı. Bence dinsizim diyen mutlaka dindardır. İnsanın dinsiz olmasının imkanı yoktur. Dinsiz kimse olmaz. Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz. Din lüzumlu bir müessesedir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Müslümanların Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yola tam uymaları gerektiğini, insanlığın kurtuluşunun İslam'ı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi yaşamakta olduğunu söylerdi. Bütün dünyanın Müslümanları Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği yolu takip etmeli ve verdiği talimatları tam olarak tatbik etmeli. Tüm Müslümanlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi örnek almalı ve kendisi gibi hareket etmeli. İslamiyet'in hükümlerini olduğu gibi yerine getirmeli. Zira ancak bu şekilde insanlar kurtulabilir ve kalkınabilirler. Büyük bir inkılap yapan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı beslenilen sevgi ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecelli edebilir. Atatürk sürekli yanında Kur'an-ı Kerim taşır ve Kur'an'ı dinlemeyi de çok severdi. Bazı kereler çalışırken okuduğu tefsirlerin çok tesirinde kalırdı ve "Hey büyük Allah'ım, Kur'an'a inanmayan kafirdir, bize nasıl yol gösteriyor? Bunları tüm dünyaya okutmalıyız, okurken ruhum coşuyor, size de oluyor mu?" diye sorardı. Atatürk, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisini ve hayranlığını da sık sık dile getirir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakını, iman gücünü ve liderlik vasıflarını örnek gösterirdi. Onun hak peygamber olduğundan şüphe edenler şu haritaya baksınlar ve Bedir destanını okusunlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir avuç imanlı Müslümanla mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir meydan muharebesinde kazandığı zafer fani insanların kârı değildir. Onun peygamberliğinin en kuvvetli delili işte bu savaştır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan evvel kavminin sevgisine, saygısına, güvenine erişti. Fahri Alem Efendimiz sonsuz tehlikeler içinde tükenmez sıkıntılar ve zorluklar karşısında 20 sene çalıştı ve İslam dinini kurmaya ait peygamberlik görevini yapmayı başardıktan sonra cennetin en yüksek katına erişti. Atatürk, Türk milleti için dinin önemini ve gerekliliğini birçok kereler ifade etmiştir. Dinsiz milletlerin devamına imkan yoktur. Her fert din ve diyanetini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası mekteptir. Fakat nasıl ki her hususta yüksek mektep ve ihtisas sahipleri yetiştirmek lazımsa, dinimizin hakikatini, tetkik, tetebbu ilmi, derinlemesine araştırma ve fenni kudretine sahip olacak, güzide ve hakiki ulema yetiştirecek yüksek müesseselere sahip olmalıyız. Dindar Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk Allah'a, İslam dinine ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme derin bir sevgi ve hayranlık duyar ve bu hayranlığını her imkan bulduğunda dile getirirdi. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hak tarafından insanlara dini gerçekleri bildirmeye memur ve elçi olmuştur. Anayasası hepimizce bilinir ki şanı büyük olan Yüce Kur'an'daki naslardır. İnsanlara gelişme ve aydınlanma ışığı vermiş olan dinimiz son dindir, en eksiksiz dindir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın birinci ve en büyük kuludur. Onun izinde bugün milyonlarca insan yürüyor. Benim senin adın silinir fakat sonuca kadar o ölümsüzdür. Atatürk İslam dinini över, Müslümanlığıyla gurur duyardı. Halbuki elhamdülillah hepimiz Müslümanız. Hepimiz dindarız. Milletimiz din gibi kuvvetli bir fazilete sahiptir. Bu fazileti hiçbir kuvvet milletimizin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve alamaz. Bilhassa bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçüyle hangi şeyin bu dine uygun olup olmadığını kolayca takdir edebilirsiniz. Hangi şey ki akla, mantığa, halkın menfaatine uygundur, biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Kur'an-ı Kerim'in hayatın her alanında rehber edinilmesi gerektiğini söyleyen Atatürk, 1923 yılında Konya'da Darül Hilafetül Aliye Medresesi'nde ahlak dersinin okutulduğu bir sınıfa girmiş ve Hamdizade Hamdi adlı bir öğrenciden اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْلَمَانَةِ اِلَى اَهْلِهَا Nisa Suresi 58. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline, sahiplerine teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Ayetini yorumlamasını ve ayetten çıkan ahlak ilkelerini açıklamasını istemiştir. Öğrencinin açıklamalarının ardından Atatürk, öğretmen ve öğrencilere bu ayeti kerimeyi muvaffakiyetimiz için yegane bir delil, hayır eylerim diyerek duygu ve düşüncelerini açıklamıştır. Kurtuluş Savaşı'nın en zor günlerinde Kerim Paşa, Kur'an'da geçen Allah'ın eli onların üzerindedir ayetini yorumlamış ve bu ayette belirtildiği gibi Allah'ın yardımıyla sıkıntıların aşılacağını söylemiş, bunun üzerine Atatürk şöyle karşılık vermiştir. Azizim, yedullahi fevka eydihim, Allah'ın eli bütün ellerden üstündür. Millet Allah'ın buyruğunu yerine getirecektir ve buyurduğunuz gibi milletçe elde edeceklerimiz hayırlı ve uğurlu olacaktır. Lütufkar dualarınızın eksik edilmemesini rica ederim. Gayret bizden, yardım ve kolaylık ölümsüz Allah'tandır. Büyük taarruz sabahı ordu hücuma hazırlanırken Ya Rabbi sen Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün, Müslümanlığın düşman ayakları altında esaret zincirinde kalmasına müsaade etme diye dua etmiştir.
Evet, zaten dindar kişiliği, samimi kişiliği Gazi Hazretleri'nin malum. O zaman da sadece bağnazlığa karşı bir mücadele vermiş ki şu anda Türk milletinin de vermesi gereken bir mücadele. İlmi olarak tabii, fikri olarak. Sayın hocamızın bu konuda kitapları var, bağnazlığı anlatan. A9 ekranlarında yayınlanan Bağnazlığın yanlışlıklarını ortaya koyan ilmi filmlerimiz var. Bu yapılması lazım. Çünkü o bağnazlık şiddete yöneliyor ve dünyada kana sebep oluyor. Halbuki devir kanın kalkacağı, değil mi? Yani manevi sevgi önderinin dünyada barışı getireceği bir devir olduğundan İslam dini barış dinidir, sevgi dinidir. Ama bağnazların elinde başka bir din var. Yani onlar Kur'an dininin dışında hurafelerden oluşmuş bambaşka bir şey var. Batı da bunu İslam olarak gördüğünde bir İslamofobi oluşuyor tabii. Onların o yönden endişeleri, o yönden, o anlamda doğru olmakla birlikte bize düşen, yani yüzlerce yıldır ilahi kelimatullah'ın hizmetini vermiş Türk milletinin saf Kur'an'ı, dini bağnazlıktan ayrıştırarak yine dünyaya sevgiyi, barışı getirici bir öncü olması, Türk milletinin öncülüğü.
Efendim, bizim en büyük yanılgımız şu. Bir kere biz kendimizi anlatma noktasında rahat değiliz. O kadar menfi örnekler var ki. İşte bugün bir bela var. Diyoruz ki biz sevgi, barış diniz. Ama sevgisizlik ve akan şiddet kanını uygulayan aktörler de İslam adına hareket ettiğini söylüyorlar. Peki İslam ümmeti bu hakiki İslam'ın, Kur'an-ı Kerim'in tersine bir büyük şiddet uygularken İslam ümmetinde bir isyan, bir başkaldırı, bir reddiye görüyor musunuz? Bak, bir reddiye göremiyoruz. Bu reddiye olmadığı için dışarıdan bakan adam diyor ki nasıl sevgi dini, nasıl barış dini? İşte bizler bu noktada çok büyük mesuliyet sahibiyiz. Hadiseye şu pencereden bakalım. Ben biliyorsunuz iş hayatım icabı 7 sene Moskova'da yaşadım. Daha evvelde bir siyasi fikir hareketi kurucusu olarak bütün dünya siyasi hareketlerini tetkik ettim. Malum ülkeyi kan gölüne çeviren, şu an durulmuş gibi gözükse bile siyasi açıdan kadim devlet geleneğimize aykırı rezaletlerin sergilendiği bu malum örgüt diyor ki biz devrimci şiddeti benimsemişiz. Bunların kongrelerinde bu yazıyor. Bunların örnek aldığı büyükler kimler? Stalin. Stalinist bir metot uyguluyorlar. Lenin. Bunlar da diyorlar ki devrimci şiddet esastır. Devrimci şiddet şu. Toplumun kanaat önderlerine karşı şiddet uygulayarak efendim o komünist ihtilali meşru kılma zemini. Diyorlar ki bir insanı öldürürseniz katil olsunuz ama bir amaç uğruna kitleleri öldürürseniz bu gayet meşrudur.
İstatistiktir
diyor. İstatistiktir diyor. İşte bunu biliyorsun. Lenin bunu söylüyor. Stalin'den bunlar besleniyor. Bizim beslenmemiz kaynaklar Yunus Emre. Bunlarda bu yok. Ben gelmedim dava için, benim derdim sevgi için diyor. Gönüller yapmaya geldik diyen bir zihniyetten geliyoruz. İslam'ın en büyük zararı İslam adına hareket ettiğini ileri süren bu gafil zihniyettir. Bugün işte ilahiyatçı arkadaşlarımız da izliyorlar muhakkak. Hucurat suresi 10, 11 ve 12. ayeti topluma iyi anlatsınlar. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Biz Şahlan Şirketi'ni kurarken bizim üçüncü ilkemiz taassupçu olmayan gelenekçilik ve mukaddesata hürmetkarlık. Dikkat ederseniz İslamiyete ve İslami değerleri demedik. Mukaddesat dedik. Bizim çok kıymetli dostlarımız var. Ortodoks Hristiyan, Katolik Hristiyan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Yahudi arkadaşlarımız var. Bazıları Musevi diyor. Musevi kelimesi kapsayıcı değil. Yani Yahudilik bir ırkı kastetmiyor. Daha farklı boyutlar var. Onu derinlemesine başka bir programda gireriz. Görüşüyoruz. Teşvik mesai içinde olduğumuz insanlar var. Açıkça şu. Hucurat Suresi 10. ayette ancak inananların kardeş oldu. Ne inananlar? Yüce Yaratıcı'ya, kitaplarına inananlar. Başka bir şeye baktığımızda 10. ayette inananların kardeş olduğunu ifade ediyor. 11 ve 12. ayette de diyor ki içinizden bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Ne malum, belki alay ettikleriniz sizden daha hayırlıdır. Ben mealen söyledim. Kovulmuş şeytana Allah'a sığınarak. 12. ayette de hafızam beni yanıltmıyorsa sık sık tetkik ediyoruz. Diyor ki birbirinizi kötü lakaplarla anmayın. Gıybet etmeyin. Suizanda bulunmayın. İçinizden hanginiz ölü kardeşinin etini yemek ister? Böyle bir şey istemeyiz, değil mi? İstemeyiz. Onun için ne yapacağız? Hüsnü zan içerisinde olacağız. Birbirimize kötü lakaplar takmayacağız. Birbirimizin hata ve kusurlarını mercek altına alıp, onlara zoom yapıp, büyütüp ortaya koymayacağız. En büyük mesuliyet bizde. Çünkü şu anda o manevi miras dağınık vaziyette. Hristiyanlarda, Yahudilerde dağınık vaziyette. Biz Müslümanlarda ise o mesaj, o bütün tam parça halinde. Onlarla da müzakere içerisinde olmak, diyalog içerisinde olmak elzemdir. Kötü örnek örnek değildir. Şu anda dünyanın son demlerinde bir kutlu doğum sancısı yaşanıyor. İşte 48 kilo, 1.50 boyunda zayıf çelimsiz hale getirilmiş bir dünya, 5.5 kilo ağırlığında bir nur topu evladı doğurma aşamasında. Tabii bu sancılı olacak. Tabii kanlı olacak. Ağır sancı olacak. İşte bu doğum sancılarını yaşıyoruz. Biz bu doğum sancılarında bu annemizi, bu dünyamızı koruyarak hem annenin sağlığını hem de evladın sağlığını inşallah sağlayacağız. Bu nur topu gibi doğuma arefesinde olan 5.5 kilo gürbüz çocuk dünyanın son döneminde barış ve kardeşliği tesis edecek olan şahsı manevidir. O zaten fiilen var. Şu anda onun dönemi. Ama onun doğumla ilerlemesi gerekiyor. O doğumu da bekliyoruz inşallah. Şu anda doğum annenin önünde bekliyoruz.
O şahsı manevi temsil eden bir şahıstan bahsediyor Bediüzzaman Hazretleri.
Onu da açıkça söyleyeyim. Sizin programınız kanalıyla hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor yüce kitabımız. Birçok yerde, birçok eserde Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı'nda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bazıları İsmini bile zikretmiyor. Hazreti Mehdi deyince korkuyorlar. Hiç söylemiyorlar. Geldi geçti diyorlar. Bahsettiği yerle bakıyorsunuz. Hutbe-i Şamiye'de olsun, çeşitli eserlerinde olsun. Bakın ne yapıyor? Bir şahıs olarak bahsediyor. Bir kurumsal yapıdan bahsetmiyor. Bir de İslam kaynaklarında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fiziki özelliklerinden bahsediliyor. Ben bugün bu koltukta Aziz Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da temsilcisi olduğu ta 2200 küsur sene evveline giden bir şahs-ı manevinin siyasi temsilcisi olması iddiasıyla oturuyorum. Ama bir şahs-ı maneviyim ben. Fiziken beni tarif etmemişler. Dememişler ki işte efendim 1990'larda bir hareket çıkacak. İşte bu hareketi temsil eden zihniyet böyle olacak dememiş. Fiziken benim özelliklerimi anlatmamış. İşte 1.70 boyunda olacak. İşte kel olacak. Kaşın atıcı olacak dememiş. Ama Mehdi Aleyhisselam için demiş ki alnı geniş olacak. Uylukları geniş olacak. Efendim yürüyüşü İsrail'i bir yürüyüş olacak. Hani Hazreti Davut Aleyhisselam gibi bir azameti olacak. Benim soyum ne olacak diyor Hazreti Peygamberimiz. Mehdi hikayem adı benim gibi, adımdan olacak diyor. Her şeyi söylemiş. Bakın efendim alnının genişliğinden tutun da omuzuna uyluklarına kadar her şeyi anlatılmış bir şey şahıstır. Birileri diyor ki efendim bu Bediüzzaman Hazretleri de o zaman kıyamet koptu mu? Kopmadı. Demek ki Bediüzzaman Hazretleri değil. Kendisi de ifade ediyor. Bundan imtina ediyorlar. Bundan korkuyorlar. Ben size ve ekranlarınızda vasıtasıyla bizi izleyenlere sorayım. İttihad-ı İslam'ın, İslam Birliği'nin kurulmasından herkes faydalanacak. Budistler faydalanacak, ateistler faydalanacak. Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar faydalanacak. Böyle bir kutlu birlikteliği kim istemez? Ancak ve ancak şer odaklar istemez. Ve istemiyorlar da.
Başkanım güzel bir noktaya temas ettiniz. Şimdi milenyumdan sonra özellikle 11 Eylül saldırısından sonra dünyada İslamiyet'e karşı bir merak oluştu. Bir odaklanma oldu. Hatta vesile oldu. Kur'an en çok okunan kitaplardan biri haline geldi Aziz Kur'an dünyada. Fakat hemen akabinde bir Arap uyanışıyla başlayan müspet bir dönem oluştu. O dönemde hocamız da sık sık üzerinde durdu. Yani bu sadece bir ekonomik birlikteliğe dayanan, ticarete dayanan bir birliktelik olursa yürümez. Cenab-ı Allah buna muvaffakiyet vermez. Bir sevgi birlikteliği, bir ideal bir ülkü birlikteliği olması şart dendi. Ve hakikaten bir süre sonra da olaylar biraz daha değişik gelişmeye başladı. İslam birlikteliğine bakış açınız ve bu olayları nasıl yorumluyorsunuz?
Efendim müspet manada hakikaten Arap Barahı adı altında ortaya gelen hadiseler maalesef ilk başlangıç çizgisinin dışına çıktı. Hedefe doğru milimetrelik sapmalar, hedef uzadıkça büyük hedefte çok büyük sapmalara, makasın açılmasına sebep olur ve oldu da gördünüz işte. İslam ümmetinin muhakkak ve mutlak bir otorite etrafında adil, layık ve önceden ilahi kuvvet tarafından tayin ve tespit edilmiş bir otorite etrafında birleşmesi elzemdir. İnşallah bu da gerçekleşme noktasında bu olumsuzlukların hepsi de bir ihtiyacı doğuracak. İşte görüyorsunuz Suriye'de milyonlarca insanlar kaçkın. Bunun 2 milyonu aşkını ülkemizde ve perişan vaziyetteler. Bir sürü insanın, yüz binlerce kadıncağızın, evladımızın, kızlarımızın namusu kirletildi. Adeta köle pazarlarında satılıyor. İslam coğrafyasının neresini tutarsanız elinizde kalıyor, bir kan ağlıyor. Bakın ben geçen sizinle bir hadise paylaşmak istiyorum. Katolik aleminin ruhani lideri ve tek temsilcisi Papa, ta İznik konsülünden bu yana ayrılan ve birbirlerini tekfir eden, kafir ilan eden Ortodoks dünyasıyla Katolik dünyasının birleşmesi noktasında çok ciddi mesajlar verdi. Ne yaptı? O Roma'dan bayrağı alan, Ortodokslar gibi ruhani değil de daha bir dünyevi otorite olan Katoliklik, 1000 küsur yıldır tekfir ettiği Ortodokslarla birleşti ki, sizler çok iyi biliyorsunuz, Avrupa kan gönlüne döndü. 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları.
Hem peki, de nerede? İstanbul'da.
Tabii İstanbul'da oldu bu hadise. Niye? İstanbul çünkü bayrağın düştüğü yer. Ve inşallah bayrağında kalkacağı bir yer. Dünyanın da manevi yönetim merkezlerinden bir tanesi. Bir tanesi burası. Diğeri Kabe'nin olduğu yer ve bazı yerlerde var. Peki İslam dünyası adına da bir kutlu şahıs ve onun emir ve talimatlarına uyacak olan 1,5 milyon aşkın İslam alemi gelse, hicretin 61. yılında Kerbela'da elimizi kana bulayan, gönlümüzü yaralayan ve bu musibetleri de yaşamamıza sebep olan Kerbela'dan itibaren doğan bütün ayrılıkları ortadan kaldıracak bir mesaj verse, Şia ve Sünni kavgasına son verse, çünkü biliyorsunuz belli dalga boyları var, İşte o frekansı elhamdülillah şahlanışçılar yakaladı ve o kutlu mesajı biz alıyoruz, sizler de alıyorsunuz. O frekansları. İşte o frekansları biz ne yapacağız? Uzun dalgaya FM frekansına indirip herkese yaymamız lazım. İslam Birliği elzemdir. İslam Birliği sadece dünyadaki 1,5 milyar Müslümanı değil, dünya üzerinde yaşayan 7 milyar aşkın insanın da kurtuluş çaresidir. Dünyada dünya kaynaklarının çok dar bir çevre tarafından hor kullanılması vardır. Dünyanın kaynakları herkese yeter. Adil kullanılması için. Yiyiniz, içiniz ve israf etmeyesiniz diyen bir dine mensubuz. Fakat bakıyoruz ki ikram yok. Çok kıymetli Şahlan Şahit'i sözcüsü Avukat Salih Altun Bey'in ifadesiyle diyor ki, günümüzde yardım eden yardım ettiğini ezerek yapıyor. Hazreti Peygamberimiz sağ elini verdiği sol el görmesin diyordur. Bu noktada işte bizim değerimiz şurada ortaya çıkıyor. Biz dayanışmacı toplumcuyuz ve mukaddesatçıyız inşallah.
Evet inşallah, bunu zaten istatistiklerde de başkanım görüyoruz. Yani ekonomimize rağmen şu an dünyada kendi ekonomisine göre en çok mültecilere yardım yapan ülke Türkiye. Ve genelde de yine üçüncü sırada, yani büyük dev ekonomilerin yanında üçüncü sırada. Demin arz etmiştiniz, 2 milyona yakın Suriyeli kardeşimizi burada en güzel koşullarda ağırlamaya çalışıyoruz. Ezidiye oluyor, farklı inanıştan oluyor. Hatta PKK'nın bile oradan kaçan, Kobani'de IŞİD'in önünden kaçan, korkup insanları burada tedavi ettiriyoruz. İnşallah o konuda da güzel bir örnek. Tabii bu da dediğimiz manevi mirastan, o kültürden kaynaklanan bir şey inşallah.
Ya, Türk milletinin mayası öyle. Yani Kur'an'dan aldığı ahlakı yüzyıllar boyu uygulamış, halen de onu uygulayan, demin de zikrettiğiniz gibi mesela Bediüzzaman Hazretleri Türk milletinin Ali İmran suresinin 54. ayetinde yanılmıyorsam, oradaki o topluluğun Türk milleti olduğunu, yani Türk milletinin
işaret edilen
Türk milleti olduğunu, Allah'ın hizmet görevi Türk milletine verildiğini bizzat ifade etmiş bir Kürt olarak, yani canımız üstadımız. Dolayısıyla Kürt Türk kardeşliğini de hem çok iyi tesis etmeye çalışmış, hem de Türk milletinin öncü olacağını, bütün İslam dünyasında öncü olacağını Allah'ın izniyle o bir hadim olarak, yani bir hizmetkar olarak aynı şeyi demin de geçtiği için tekrarlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Hazretleri de aynı şeyi paylaşıyor. Üstad Hazretleri bir ittihattan bahsediyor. Onu Birleşik İslam Cumhuriyetleri diyor. Tabii herkesin kendi sınırlarında, kendi ülkesinin olduğu. Bu bir zaten Allah'ın emri farz. Yani Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Şeytanın Allah'a sınırım. Siz birlik olmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkar diyor.
Cenab-ı Allah şu an tezahür ediyor.
Evet, artık birlik olmadığı için bu bozgun söz konusu oluyor. Birlik üzerimize farz olduğu için Üstad Hazretleri'nin tabii İttihat-ı İslam diye tabir ettiği o birlikteliği Gazi Mustafa Kemal de aynı şeyi istiyor. O ben Türk birliğini görüyorum, Türk birliğini istiyorum diyor. Ve Türk-İslam birliğini bir siyasi hedef olarak, bir insani hedef olarak da belirtmiş. Onunla ilgili A9 ekranlarında bizim yayınladığımız Sayın Hocamızın eserlerinden faydalanarak hazırlanan bir film var. Onu izleyelim, sonra tekrar devam edelim.
Mustafa Kemal Atatürk, Müslüman devletlere ve Türk-İslam birliğinin kurulmasına çok önem vermiş ve bu birliğin kurulması için önemli girişimlerde bulunmuştur. Türk-İslam birliği Atatürk'ün ısrarla üzerinde durduğu bir konuydu. Bunu her fırsatta dile getiriyordu. Atatürk, Türk-İslam birliğinin kurulmasını şu sözleriyle Türk milletine vasiyet etmiştir. Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları içinde kapayacağım. Türk birliğine inanıyorum. Onu görüyorum. Yarının tarihi yeni fasıllarını Türk birliği ile açacak. Dünya sükununu bu fasıllar içinde bulacaktır. Türklüğün varlığı bu köhne aleme yeni ufuklar açacak. Güneş ne demek, ufuk ne demek o zaman görülecek. Mustafa Kemal, Türk-İslam Birliği'nin gerçekleşmesinden duyacağı mutluluğu şu sözleriyle aktarmış, bu birlikteliğin üyelerinin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlıklarını korumasının önemine dikkat çekmiştir. Bütün İslam aleminin manen olduğu kadar maddeten de birlik içinde ve müttefik hale gelmesinden sadece sevinç duyarız. Bunun için de bizim kendi hudutlarımız içerisinde bağımsız olduğumuz gibi Suriyeliler ve Iraklılar da milli hakimiyete dayalı bağımsız bir güç olarak ortaya çıkabilmektedirler. Türk birliğinin bir gün mutlaka hakikat olacağına inanan Atatürk, bunun için dil, inanç ve tarih vasıtasıyla manevi köprüleri sağlam tutarak hazırlık yapmak gerektiğini belirtmiştir. Bugün elinde sımsıkı tuttuğu milletler avuçlarından kaçabilirler. Dünya yeni bir dengeye ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim dostumuzun idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür, inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimiz içinde bütünleşmeliyiz. Onların, soydaş Türk kardeşlerimizin bize yaklaşmasını beklememeliyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gereklidir. 9 Mayıs 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisi adına Mustafa Kemal Paşa imzasıyla tüm İslam dünyasına hitaben Hakimiyet-i Milliye'de bir beyanname yayımlanmıştır. Bu beyannamede Atatürk, Yavuz Sultan Selim'in şu sözünü hatırlatmış ve Türk-İslam Birliği'ne ne kadar önem verdiğini açıkça göstermiştir. Kararan İslam güneşinin tamamen sönmemesi ve bir kez daha İslam dünyası üzerinde parlaması için Yavuz Sultan Selim'in, "Biz, Müslüman gönüllerin birliğini sağlamak için kendimizi harap etmiş bir milletiz." cümlesine yer verilmiştir. Ulu Önder, Sebilür Reşat dergisinde yer alan ve Gazi Mustafa Kemal imzasıyla yayımlanmış bulunan bir başka beyannamede İslam alemine şöyle çağrıda bulunmuştur. Maddi ve manevi yardımlarına, şefkat ve merhamet duygularına, İslam aleminin mürüvvetine, dindarlık rabıtayı kutsiyesinin yani mukaddes bağların feyyaz yani çok bereketli ve bolluk dolu tecelliyatına müracaat olunmuştur. Mustafa Kemal 9 Ekim 1919'da Halep ve Şam'da Suriye halkına hitaben yayımladığı beyannamesinde de İslam aleminin kurtuluşu için tek çözümün Türk-İslam Birliği'nin kurulması olduğuna işaret etmiştir. Maksatlarının ülkeyi ve İslam'ı yok olmaktan kurtarmak olduğunu, Allah'ın yardımıyla inananların düşmana karşı savaşmaya karar verdiklerini, Konya ve Bursa'dan düşmanın atıldığını ve Hakk'a güvenen mücahitlerin yakında Arap kardeşlerinin ziyaretine geleceklerini, düşmanı def edeceklerini ve artık dinde kardeş olarak yaşamak gerektiğini ifade etmiştir. Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz İbni Suud'un oğlu Emir Faysal ve Mustafa Kemal tarafından imzalanan Türk ve Arap hükümetleri arasındaki gizli antlaşmadaki bazı maddelerde Atatürk, İslam alemindeki bölünmeyi yok etmeyi, yani Türk-İslam Birliği'ni istediğini açıkça belirtmiştir. Madde 1. Anlaşmaya iştirak eden taraflar, Türk milleti ve asil Arap milleti, şu anda İslam dünyasındaki bölünmüşlüğü esefle tespit eder, bu bölünmüşlüğü yok etmeyi kendilerine kutsi bir vazife addederler. Birbirine dini, ahlaki ve içtimai açıdan bağlanmış iki milletin işbirliği içinde bulunmasını temin ederler. İki millet karşılıklı olarak yardımda bulunmalı, dini ve toprağı birleşik kuvvetlerle müdafaa etmelidir. 10 Ocak 1922'de Afgan bayrağının Ankara'daki Büyükelçilik binasına çekilişi dolayısıyla düzenlenen törende Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye ile Afganistan arasında olduğu gibi Türkiye ile tüm İslam dünyası arasında da güçlü bağlar bulunduğunu, her iki ülkenin ortak çalışmalarının dünya siyasetinde bir denge yaratmak bakımından önemli olduğunu bildirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri, onun Müslüman devletlere ve Türk-İslam Birliği'nin kurulmasına çok önem verdiğinin ve bu birliğin kurulması için önemli girişimlerde bulunduğunun açık birer göstergesidir.
Başkanım, son dönemlerde malumunuz ülkemizde bazı konular özellikle ön planda tartışılıyor. Kavram olarak baktığımızda, başkanlık sistemi olsun, federasyon olsun, bunlara bakış açınız nedir? Nasıl görüyorsunuz kavramsal olarak?
Biz tabii bir siyasi hareket olduğumuz için bizim farklı yönlerimiz var ve her konuda tutumumuz, davranışımız var. Bu davranışımız da gayet açık. Sizin ekranlarınızdan çok açık ve anlaşılır bir dille şunu ifade edeyim ki, kuvvetler ayrılığını tamamen savunuyoruz. Başkanlık sistemi bu memleketin tarihi, genetik yapısında varmış gibi gösteriliyor. Bu da külliyen yalandır. Efendim Türk modeli, Fransız modeli, Amerikan modeli, bu modelin hiçbirisi de bize uygun değildir. Zikredilen başkanlık modeli, bu aradan açıkça ve korkusuzca ifade edeyim ki, bir şahsa diktirilen, biçilen bir kıyafettir. Onun ölçülerine göre. E peki, şahıslar da fani olduğuna göre, terki dünya eylediği zaman, o kıyafet bana gelecek mi? Gelmeyecek. Altı benim üzerine uyacak mı o kıyafet? Uymayacak. Sedat Altan Bey uyacak mı? Uymayacak. Türkiye bir milli devlettir. Bir üniter devlettir. Bir bütünlük içerisinde bir devlettir. Ta Lozan'dan bu yana orada İngilizler soruyor. Diyorlar ki Türklerin temsilcisi kim? Diyorlar İsmet İnönü, İsmet Paşa. Kürtlerin temsilcisi kim? Orada biliyorsunuz o duruş çok önemli. 1920'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti devlet olarak 20'de kuruldu. Cumhuriyet 23'te ilan edildi. Hem 1923 Nisan'ında hem 29 Ekim 1923'te hem Kürtlere hem Çerkezlere bu sual soruldu, tevdi edildi. Onların temsilcilerine. Diyap Ağa bunun içerisindedir. Efendim Çerkezlerin temsilcisi Bekir Sami Bey Dışişleri Bakanlığı yaptığı içerisindedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün şu ifadesi çok önemli. Diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece Türklerden veyahut sadece Kürtlerden yahut Çerkezlerden oluşmuş bir yapı değildir. Anası ve İslam'ın bir araya geldiği bir bütünlüktür diyor. Yani İslam unsurlarının. Ve diyor ki İslam unsuru olmayanların da her türlü hak ve hukuku korunacaktır diyor. Parlamenter demokrasiden yanayız. İleride iki dereceli iki kademeli seçim olabilir, olmalıdır. Siyasi partilerin kendilerini kapatmadan ittifak yapmasına cevaz verecek bir yeni seçim sistemi kurulmalıdır. Parlamento ve temsilciler meclisi olabilir. Bu olmalıdır. Halk temsilcileri temsilciler meclisinde olur. Bir de parlamento kanun yapıcı ve denetleyici ayrı olabilir. Bu sistem konuşulur ama bu hep parlamenter sistem içerisinde olmalıdır. Kuvvetler ayrılığı elzemdir, gereklidir. Bölgeye de kötü örnek oluyoruz. Dediğim gibi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de başkanlık sistemi istemeyen bir hayli etkin insanlar var. Tabanda da bu var. Bu sistemin olmaması için gerekçelerle çalışıyoruz zaten. Bu ilattan vazgeçilsin diye şu ekranlardan da söyleyerek tarih sorumluluğunu yerine getirmiş olayım.
İnşallah.
İnşallah. Biz tabii milletimizin ne kadar zorluklar içinde şu anda olsa da hani siyasi olarak komşularından ve ülkemizin üzerinde bir takım planlar, tuzaklar olsa da gerçek tuzağın Allah'ın elinde olduğunu ve tuzakları
ifade buyuruyor hocam.
Ve tuzakları bozarak yarattığını, dolayısıyla Türk milletinin de temsil ettiği Kur'an dininin inşallah bağnazlığı ortadan kaldırarak bölgede ve dünyada sevgiye, barışa vesile olan bir millet olacağını, bunun engellemeyle çalışıldığını şer odakları tarafından siz de ifade ettiniz. Ancak kader belli ve dediğiniz gibi doğum sancısı döneminden geçiyoruz. Kritik bir dönemden geçiyoruz. O yüzden böyle güzel, bereketli kelimelerin, cümlelerin zikredilmesi, zaten halinizin de söylediği gibi Hazreti Mehdi'den bahsedilmesi, İttihat-ı İslam'dan bahsedilmesi, milletimizin birbirine hata gösterdiği sevgi gözüyle bakması, bunlar çok güzel dualar. Allah katında makbul ve inşallah çok büyük faydayla geri dönecek ifadeler. O yüzden Allah razı olsun. Tebrik ediyorum Sayın Başkanım.
Size. Efendim bir de sıkça dillendirmek lazım. İnsan neyle yaşar? İnsan neyle yaşar deyince edebiyatla uğraşan, edebiyatı takip eden yurttaşlarımız, vatandaşlarımız, bizi izleyen, yurt dışında ciddi derecede izleniyor. Gerçi biz yurt dışı saymıyoruz. Azerbaycan bizim canımız. Azerbaycan'daki kardeşlerimiz daha iyi bilir. Tolstoy'un bir küçük romanı var. Aklıma geldi. İnsan ne ile yaşar diye. Çok küçük, ince bir roman. Oradaki bir takım hadisatı anlatıyor. İşte bir Mikael isminde bir meleğin işte yeryüzünde bir küçük esnafla olan münasebeti orada. Onu okumalarını tavsiye ediyorum. İnsan umut ve sevgiyle yaşar. Ve insan fedakarlıklarla yaşar, paylaşarak yaşar. Baktığımız zaman her gecenin bir sabahı olduğunu, asırlardan bu yana insanlarımız zikrediyor. Her kışında bir bahar olduğunu açıkça zikrediyor. Bugün bu güzide mekana gelirken başkan yardımcılarımla çiçeklerin açtığını, ağaçların çiçeklendiğini, filizlendiğini, tomurcuklandığını gördük. Ve bir moral geldi. Siz de takdir edersiniz ki yağmurlu, karlı, çamurlu bir ortamdan bu güzel ışıl ışıl güneşin parlattığı çiçeklere gelen doğa nasıl yenileniyorsa her mesul insan umudu ve sevgiyi aşılamalı. Şunu açıkça ifade edeyim. Bizim hayatımızda karamsarlığa yer olmamalı. Mehdiyetten, İttihat-ı İslam'dan her zaman ve her zeminde bahsetmeliyiz. Eğer zemin ve ortam müsait değilse de zemin ve ortam oluşturarak bunlardan bahsederek müjdelemeliyiz. Müjdeleyerek bu umudu aşılamalıyız. Dillerden dile, gönüllerden gönüle bu girmeli. Ve bu yüksek moralle inşallah bir uyanış olacak. Bu uyanışı yapacağız.
Allah razı olsun. O çiçeklerden numune olarak bize de getirmişsiniz. Sağ Sayın olsun. Başkanım çok teşekkür ediyorum.
Teşkilat Başkanımız Mahmut Bey çok sever çiçek yönetmeyi. İnşallah da güzel bir hoşluk olduysa mutlu oluruz.
Tabii çok çok güzel oldu. Allah razı olsun. Programımızın sonuna geldik. Eğer ilave etmek istediğiniz başka bir şey yoksa müsaadenizle programı kapatmak istiyorum.
Efendim A9 ekranlarında 3. kere konuk oldum. Saat halinize 2. konuk oluşum. Tabii bu bize vermiş olduğunuz hakikaten değer. Biz de bu değere müteşekkiriz. ekranlarınızda bildiklerimizi, düşündüklerimizi, fikirlerimizi çok geniş kitleye paylaşma imkanı bize veriyorsunuz. Her ikinizin şahsında, A9 ekranlarında bizleri izleyenlere ve dinleyenlere en derin hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Dünya yeni bir silkinişe ve son bir bahara gebedir. Bu güzel bir ilkbaharın müjdecileri olan bu numune çiçeklerle de teşhis etmiş olduk. Bütün insanlığın kurtuluşu sevgi ve birlikte beraberliktedir. Çok sağ olasınız, var olasınız. Herkese en derin hürmet ve muhabbetlerimi selamlıyorum.
Teveccüh buyurdunuz. Bize lütfettiniz, değerli vaktinizi ayırdınız. Biz de çok A9 nezdinde size teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz inşallah.
Sağ olasınız.
Efendim değerli başkanım, Murat Altun'la olan programımız, sevgi dili programımız sona erdi. Haftaya yeni bir konukla karşınızda olacağız inşallah. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.